arkadaşlar. Ben Özge Beast. Podcast'ımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir Tanıdık Suçlar bölümüyle birlikteyim. Zaten geçen bölümün sonunda da ufaktan ipucu vermiştim. Daha çok Türkiye'den olaylar dinlemek istediğinizde zaten siz de her seferinde bana Instagram'dan dile getiriyorsunuz. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. Hatta birkaç arkadaşım da bana olay bulmamda gerçekten yardımcı olacak şekilde mesajlar atıyor. Onlara da teşekkür ederim bir kez daha. Şimdi bugün onların göndermiş olduğu listeden seçtiğim bir olay hakkında konuşacağız sizlerle. Gerçi bu satırları yazarken aslında tamamen başka bir konuyu araştırmaya başlamıştım. Ama içim bir an o kadar çok daraldı ki sonra vazgeçtim. Çünkü fark ettim ki arka arkaya birkaç olay üzerine konuşurken tanıdık suçlarla ilgili çocuk kayıpları ya da çocuk cinayetleri hakkında konuşmuşuz. Tabii ki de hiçbir zaman bunları duymamız gerekmiyor, yani böyle olayların olmaması gerekiyor ama podcast'ta da arka arkaya üstünde çalışmaya çok fazla içim el vermedi açıkçası. O yüzden araştırmalar başka bir yöne kaydı. Bu olay da çok iç açıcı değil tabii ki de, yani olayın içinde bir sürü durum mevcut. Ama yine de çocuklar üstüne yoğunlaşan şiddet olaylarından bir parça en azından bu haftalık kopmak için olayı değiştirdim. Bugün sizlerle 2005 yılında Sarıyer'de gerçekleşmiş olan bir olaydan konuşacağız. Dediğim gibi bir şekilde hazır olun. Çünkü bu olayda birçok kişi dahil olmuş durumda, hem de birçok yönden. Olay şu ki Çınar ailesi İstanbul Sarıyer'de yaşıyorlar ve bu olaydan yıllar önce Sivas'ın yoksul bir köyünden çıkıp İstanbul'a yerleşmişler ve aile büyüklerini geçimlerini ticaret yaparak sağlamaya çalışıyorlar, başlıyorlar daha doğrusu İstanbul'a taşınır taşınmaz. Ve işi de gayet iyi yapar hale geliyorlar zaman içerisinde ve geçen yıllarda da giderek zenginleşerek hayatlarına devam ediyorlar. Kalabalık bir aile Çınar ailesi. Baba Şamil Çınar, anne Satı Çınar ve 4 çocukları var. En büyük oğulları Yılmaz, sonra Özcan, Musar ve Derya Çınar. Babanın işe iyi gitmesiyle beraber tabii ki de zaman içinde yaptıkları iş sayesinde de çevresindeki esnafa da borç verir hale geliyorlar. Yani sanırım faizle yapıyorlar bunu diye düşünüyorum. Ailenin 3 oğlu da bu arada tekstil işleriyle ilgileniyorlar. Kendileri de babalarından ayrılıp bir iş kurmuşlar. Tabii her ne kadar yaptıkları işlerde başarılı olup maddi anlamda bir sıkıntıları olmayan bir aile ise bir o kadar da sakin, kendi halinde bir hayat sürüyorlar. Tek sıkıntıları bu borç verme işleriyle alakalı çıkabilir olarak gözüküyor hayatlarında. Yani onun haricinde her şey gayet güzel ilerliyor. Çünkü öyle küçük miktarlarda da borçlardan bahsetmiyoruz aslında ki küçük bile olsa biliyorsunuz artık Türkiye gerçeklerinde 5 lira bile çok büyük sıkıntılara yol açabiliyor bu tarz ikili ilişkilerde ve işler çok saçma bir şekilde ilerleyebiliyor. Ve Çınar ailesi dediğim gibi bu borç verme işi biraz sorunlara yol açacak düzeyde ilerliyor. Yani borçlarını ödeme günleri geldiğinde onların borçlarını ödemeyecek durumda olan insanlar var. Bu kişilerle problem yaşamaya başlıyorlar ya ufak ufak. Ve bu kişilerden biri de Mahmutpaşa'daki kendi mağazalarında komşu olan Hamza Karadeniz. Karadeniz 2002 yılında Mahmutpaşa'da kendisine ait bir tekstil dükkanı açmış ama son zamanlarda işleriyle alakalı durumlar çok da iyi gitmiyor. Sürekli bir karmaşanın maddi olarak bir yerden borç alıp bir yere kapatmasıyla devam eden bir döngüsü var, iş hayatı var. Çınar ailesinden de aldığı borç da zaten bir zaman sonra artık hiçbir şekilde kapatamayacağı bir miktar haline gelmiş. Üstüne binen sanırım faizlerle ve söylenenlere göre de zaten Karadeniz'in borcu o zamanın parasıyla 460 bin lirayı buluyor. Çınar ailesinin üyelerinden bu borcu ödemesi için Karadeniz'e baskı yapılmaya başlıyor. Tabii ki de ister istemez çok büyük bir miktardan bahsediyoruz. Ve borcun ödeme günü geldiğinde haliyle onlar da hakkı olan parayı istiyorlar Karadeniz'den. Ama maalesef dediğim gibi onun durumu çok da borcu ödeyebilecek bir durumda değil. Ve onun adına da Çınar ailesinde kesilmiş çekler ve senetler mevcut. Onun borcuna karşılık verilmiş olan. Karadeniz'in çok yakın bir arkadaşı var. Onun adı Metin Tanış. Kendisi 1994'te Ağrı'dan çalışmak için İstanbul'a gelmiş. Çeşitli işlerde çalışmış o zamanlarda. Ve daha sonra da bir binanın otoparkını işletmeye başlamış. Sanırım otoparkın bulunduğu çevre maddi olarak gelirin yüksek olduğu bir bölge. İnsanlar genelde lüks arabalarını park etmek için kullanıyorlar bu otoparkı. Zaten ikilinin tanışmaları da bu otopark işletmesi sayesinde oluyor. Karadeniz kendi iş yerini açmadan önce sanırım birinin yanında şoförlük yapıyor ve bu arabayı buraya park etmeye geliyorlar sürekli ve zaman içerisinde tanışan işte ikilinin maddi manevi de birbirlerine destek oldukları bir dostluk başlıyor aralarında ve gelişiyor da zaman içerisinde. Kendi iş yerini açtıktan kısa bir zaman sonra da dediğim gibi maddi olarak sıkıntılar yaşadığı için sürekli arkadaşıyla buluşan Karadeniz işte ona tırnak içinde piyasaya fazla açıldım, batacağım galiba, bitiyorum falan demeye başlıyor. Şikayet ediyor sürekli kendi iş durumunu. Çınar ailesinden aldığı borç da maalesef kendisine yardımcı olmuyor. Onun döme tarihi yaklaştıkça aksine daha da bir yük biniyor üstüne. Ve sürekli tanışa tırnak içinde beni bitirdiler. Dükkan komşum beni bitirdi. Onlara çek kırdırdım, çekleri almam lazım. Yaklaşık 500 bin liralık bir çekim var onlarda. Borçlarını ödeyemediğim takdirde dükkanımı elimden alacaklar. İşte piyasada itibarım yok. Ben biteceğim. İşte ben bitmeden önce de bu çekleri onlardan almam lazım diye dert yanıyor sürekli. Bunların hepsi tırnak içinde tabii ki de. 3 Ocak 2005 günü tek kuruş bile ödeyecek gücü olmadığı için ve manevi anlamda da büyük zorluklar yaşıyor kendisi. Arkadaşının yardımıyla Çınar ailesinin oğullarını biraz daha esnek olmalarını istemek amacıyla tanışın işlettiği otoparka çağırıyorlar. Orada buluşmak ve konuşmak istiyorlar. Belki ikili biraz daha ikna ederiz iki kişi aynı anda diye düşünüyorlar. Yılmaz, Özcan ve Muşar. Muşar mı Musar mı tam emin değilim açıkçası. O yüzden sanırım Musar demek daha kolay olacak. Hamza Karadeniz ve bu üç kardeşin araları gayet iyi. Onlar zaten yan komşular. Dükkanları babasının işlettiği yerle falan. O yüzden bu aynı mahallenin esnafları dediğim gibi birbirlerini tanıdıkları için bu teklifi kabul ediyorlar ve orada buluşmaya gidiyorlar. Zaten aslında tam anlamıyla neden böyle bir isteğin onlara yönelteceği konusunda da çok da fikirleri yok. Sadece buluşmak istedikleri için oraya gidiyorlar. Bu beşli otoparkta buluştuklarında dediğim gibi her şey normal. Bu arada bu buluşmaya üç kardeş birlikte gidiyor. Çünkü kardeşlerinin en küçüğünün lüks arabalara çok fazla düşkünlüğü var. Ve otoparkta birkaç araba görürsün diyerek onu da beraberinde götürüyorlar. Aslında bu şekilde ikna ediyorlar onun da oraya gelmesini. Öncelikle Çınar kardeşlere çay ikram ediyorlar. Normal bir süre sohbet ilerliyor aralarında. Daha sonra ikili kardeşlere borç konusunu açıyorlar ve geri ödeme planlarının değişikliğinden ve durumunun ödeyemeyecek halde olmasından dolayı ikna etmeye çalışıyorlar. Fakat muhabbet ilerledikçe olay biraz gerilmeye başlıyor. Fakat çok da fazla uzatmıyorlar. Çünkü ikna olabilecek gibi gözükmüyor kardeşler. Ve maalesef işler Karadeniz'in planladığı gibi gitmediği için yani esnek ödeme planlarını çok fazla irdeleyemeden olay kapanmış oluyor. Her şey normal gözüküyor yani artık. Hiçbir şekilde böyle şiddete varacak bir gerilim olmuyor aralarında. Ve Hamza Karadeniz en küçük kardeşe, Musar'a, bu arabalara merakı olan kardeşten bahsediyorum. Gel sana birkaç iyi araba göstereceğim diyerek otoparkta dolaşmaya gidiyorlar aslında. Ve 2 dakika sonra Karadeniz yalnız dönüyor ve otopark ofisindeki sohbete katılıyor. Çünkü orada da iki kardeş ve Metin Tanış kalmıştı. Kardeşlerinin diğer arabalara göz gezdirdiğini düşündükleri için daha sormaya bile fırsat vermeden otoparkın müşterilerinden birisi aracını çıkartmak istiyor. Ve ortanca kardeş Özcan'ın arabasının bu arabanın önünde olduğu iddia edilerek arabasını çekmesini istiyorlar. O da arabasını çekmek için dışarıya çıkıyor. Bu sırada Hamza gözlüklü olan kardeşi ki bu da en büyük kardeş Yılmaz bir anda kendisi dışarı çıktıktan sonra belinden çıkarttığı silahla oturduğu kanepede vurarak öldürüyor. Çıkarttığı otomobiliyle artık eve geri döneriz diye düşünen Özcan yeniden otoparkın çıkış yerine yani orada yer alan ofisin önüne geldiğinde kardeşi Musar'ın hala dönmemiş olduğunu görüyor. Bir yandan da ofiste olması gereken abisi Yılmaz'ı kontrol etmeye çalışıyor. Yine ne olduğunu anlamadan ve araçtan inmesine de fırsat bırakmadan Hamza Karadeniz araca yaklaşarak kapıyı açıyor ve iki el ateş ederek Özcan'ı da kendi arabasının içinde öldürüyor. Maalesef ki geriye dönmeyen zaten en küçük kardeş, ilk öldürülen kardeş olduğu ortaya çıkıyor daha sonra. Yani 2 dakika sonra o ofise geri döndüğünde çoktan onu susturucu kullandığı silahından çıkan kurşunla arabaların arasında öldürmüş. Ve maalesef ki ortaya çıkıyor ki aslında bütün bu borç ödeme planlarını konuşmak için geri çağrılmasının asıl sebebinin aslında önceden planlanmış olduğu bir cinayet olduğu ortaya çıkıyor ki daha sonrasında ikili aracın içindeki büyük poşetleri olay yerine getiriyorlar kendi araçlarının içindeki ve birlikte maktulleri bu büyük poşetlerin içine yerleştirdikten sonra da kardeşlerin arabasının bagajına koyuyorlar ve cesetlerin üzerinde para, cep telefonu, kimlik, cüzdan gibi şeyleri de topluyorlar ve Karadeniz bunları kendi arabasına yerleştiriyor ve olayı gerçekleştirmeden önce izin verdiği işçileri arayan tanış da onları tekrardan otoparka çağırıyor ve bu insanları da olay yerini temizleterek onları da suça ortak etmiş oluyor. Olayın içinde çok fazla kişi var demiştik ama sadece bu olaya karışanlar için geçerli değil bu. Bu ikilinin çok açıkça başından beri dediğim gibi plan olduğu belli olan bu cinayetleri burada bırakmaya pek fazla niyetleri yok. Sonrası için de planları var. Üç kardeşin ölümünden sonra Karadeniz ve tanış Sarıyer'deki bu ailenin evine gidiyorlar. Bu yolculukta arabayı Karadeniz kullanıyor ve evin kapısını çalmadan önce henüz aydınlık bir hava olduğu için havanın kararmasını bekliyorlar dışarıda arabada oturarak. Ev müstakil, bahçeli bir ev. Zile basıyorlar ve 45-50 yaşlarında olan baba Şamil Çınar kapıdan ve pencereden onların geldiğini görüyor. Hamza'yı tanıdıkları için zaten büyük ihtimalle çocuklarının da o gece onunla buluşacaklarını bildikleri için hiç tereddüt etmeden işte tırnak içinde Hamza sen misin diyor ve kapıyı açıyor. Hamza da çocuklarla burada buluşacaktık gelmediler mi diye soruyor kendisine. Olayın içinde tabii ki de hiçbir gariplik olduğunu sezmeyen baba da buyurun yukarıda bekleyin diyerek ikiliyi içeriye alıyorlar. Ve salonu geçtikten sonra o sırada evde yaşananları kapı girişinde sağ taraftaki kanepede otururken buluyorlar. Bunlar anne Satı Çınar, ailenin en küçük çocuğu Derya Çınar ve Satı Çınar'ın abisinin 3 yaşındaki oğlu var Eren Yılanlı'da. Sanırım o gece onlarla yatıya gelmiş bu küçük çocuk. Ve ikili onların tam karşısındaki koltuğun üzerine oturuyorlar ve ticaret üzerine ve borçları üzerine de sohbet başlıyor. Aile bu arada çocukların geleceğini düşündükleri için gayet sakinler. 5 dakika sonra da Hamza Karadeniz daha önce konuşup planladığı gibi elini tanışın bacağının üstüne sürtüyor bir işaret olarak ve tanış lavabonun yerini sorarak bu odadaki insanlardan ayrılıyor. Ve ilk gittiğiniz bir evde tabii ki de lavabonun yerini sorduktan sonra size birinin eşlik etmesini bekleyecek şekilde vücut dili geliştiriyorsunuz, gösteriyorsunuz. Buna karşılık da Satı Çınar onunla beraber lavabonun yerini göstermek için kalkıyor ve lavaboda susturucu takılmış silahla açık olan televizyonun sesinin de etkisiyle hiçbir gürültü olmadan tanış onu orada öldürüyor. Ve odaya gider gitmez, geri döner dönmez ev sahibinin kafasına da bir el ateş ediyor. Ve sanırım kaçırdığı için baba Şamil Çınar onun üzerine yürüyor o sırada müdahale etmek istiyor. Onu yürürken bir el daha ateş ederek bu sefer isabet ettiriyor. Bu arada bunların hepsi yani ilk atışların hepsini Metin Tanış yapıyor. Hemen arkasından bir el de genç kadına yani 22 yaşındaki Derya Çınar'a ateş ediyor. Hamza da durduğu yerden yere yığılan bedenlere bu arada ikinci kez öldüklerine emin olmak için ateş etmeye devam ediyor. Geriye kalan tek kişi 3 yaşındaki Eren. Ve daha sonra tanışa bu çocuk beni tanır, teşhis eder dedikten sonra çocuğun kafasına bir el ateş ediyor. Ve aynı aileden 4 kişiyi kendi evlerinde, diğer 3 kişiyi de çalıştıkları otoparkta öldürerek bütün bir aileyi katliam yaparcasına tek gecede yok ediyorlar. Tabii bütün bunların sebebi ödenmeyen çekler değil yani onları öldürmüş olmak bu çeklerin ve senetlerin geçerliliğini ortadan kaldırmıyor tabii ki de. Onlar ölmüş olsalar bile bu çeklerin hala yasal geçerlilikleri olduğu için bu başından beri planlanmış olan tek şey aslında evde olduğu düşünülen ve içindeki çeklerin ekstradan paraların olduğunu bildikleri kasayı aramaya başlıyorlar evde. Evdeki bütün odaları dolaşarak bu kasayı arıyorlar. Ranza bulunan odada ahşap bir dolap içinde kasayı bulduklarında doktorların kullandığı eldivenleri takarak kasayı çıkartıyorlar ve tekrar salona getiriyorlar. Salona döndüklerinde 3 yaşındaki Eren'in ölmemiş olduğunu fark ediyorlar ve Karadeniz bundan emin olmak için 3 yaşındaki çocuğa bir el daha ateş ediyor ve evlerinin salonunda etrafta öldürdükleri insanların arasında kasayı açmak için verdikleri bir uğraş var. Fakat bu uğraş kesinlikle bir sonuç vermiyor ve kasayı taşımak için yanlarında bulunan iki kemeri birbirine bağlayarak kasayı evden çıkartmaya çalışıyorlar. Dışarı çıkarmak için Bu da işe yaramıyor. Taşıyamıyorlar kasayı çünkü oldukça ağır. Ve kasayı kapıdaki paspas aracılığıyla taşıyarak olay yerine getirdikleri minibüsün arkasına koyarak otoparka geri götürüyorlar. Daha sonra kasayı tanışa ait olan bir aracın bagajında daha sonra açmak için bırakıyorlar orada. Bu arada üç kardeşin cesedi hala kendi arabalarının bagajında ve otoparka çağırdıkları işçileri sadece olay yeri temizlemek için oradalar. Sanırım ki bu yüzden tanış cesetlerin olduğu aracı, Hamza da kasayı taşıdıkları aracı, yani o büyük minibüse binerek otoparktan ayrılıyorlar. Ve iki aracı da yakınlarında çok da uzaklaşmaya da tenezzül etmeden bırakıyorlar ve yay olarak otoparka geri dönüyorlar. Neden kendi kullandıkları aracı da terk etmişler orayı tam anlayamadım. Belki kiraladıkları bir arabaydı, belki kendilerine ait değildi, belki çalıntıydı, tam olarak o konudan emin değilim. Bir iz bulunursa, olay bir şekilde onlara bağlanırsa diye düşünmüş olabilirler. Eğer o araba onların otoparkında bulunursa, belki de bu yüzden. Tam olarak bilemiyorum dediğim gibi. Kullandıkları silahlar Karadeniz'in kullandığı aracının bagajına koyuyorlar ve orada bırakıyorlar. Tanış eve döndüğünde olanları abine de anlatıyor ve işçilerden sonra abisini de olaya karıştırmış oluyor. Sanırım evden aldıkları kasanın haricinde bir miktarda nakit para var. Önce o gece ayrılmadan önce bu parayı aralarında pay ediyorlar. Ve bir miktar para alan tanış da bankadaki borcunu kapatıyor bu parayla bir sonraki gün. Ve iş için anlaştıkları bu arada bu kısım bu. Bu işi yapmak için Hamza Karadeniz tanışa bir miktar para teklif etmiş. Daha sonra 4 Ocak'ta ertesi günü de Karadeniz tanışın yanına gelerek kasayı açmak istediğini söylüyor. Ve arabayı bıraktıkları yere giderek kasayı sakladıkları aracı alıyorlar. Otoparka getiriyorlar. Kasayı açmayı başardıklarında içinde bu Çınar ailesinin başka insanlara vermiş olduğu borçlar karşılığında çıkan çekleri buluyorlar. Euro, 3 adet külçe tipi altın, Cumhuriyet altını gibi muhtelif ne varsa hepsini alarak arabasına koyuyor Karadeniz. Bu arada kendi adına çıkan çekleri de bulduğum bazı kaynaklar bu kasanın içinde olduğunu söylüyor. Ama bazıları da aslında çeklerin evdeki kasada değil, Çınar ailesinin iş yerindeki kasada saklandığını öğrendim. Tam anlamıyla hangi kaynak doğru bilemiyorum açıkçası. Ama şimdi olayın sonuna bakarsak bence kendi adına yazılan çeklere ulaşamadığını düşünüyorum. Bakalım sizler neler düşüneceksiniz çünkü yaşanan birkaç gelişme daha var. Bütün bu olanların ardından sadece birkaç gün geçti zaten. Hamza Karadeniz yakalanma korkusu ve vicdan azabıyla tanışın yanına geliyor. Ve tanışa o günü de bir yanlış yaptığını, yani o günle ilgili bir yanlış yaptığını söylüyor tabii ki de. Ve ölmüş insanlara ait müşteri çeklerini de, diğer insanların çeklerini bir firmaya kırdırmış ve olayın kendisi tarafından yapılacağını da öğrenileceğini düşünmeye başlıyor. Ve cinayet masası işi alırsa, ortaya çıkarsa işte çocukların, tanıdıkların benim katil olduğunu bilmesini istemiyorum. Ya beni vur öldür ya da ben Kıbrıs'a kaçacağım diye kendisini, yani tanışı sürekli tehdit ediyor. Yani onu zorluyor kendisini öldürmesi için. Fakat bir yandan da aynı gün kasada buldukları altınları bozdurmak üzere de tanışın abisiyle buluşuyorlar ve kuyumcuya gidiyorlar. Ancak bir gün sonra öğlen saatlerinde yine tanışı arıyorlar, buluşuyorlar. Ve bu sefer daha fazla bitik ve karamsar bir halde, daha çok ısrar eder bir şekilde, tırnak içinde beni öldür ya da intihar edeceğim, başka kurtuluşum yok demeye başlıyor. Yaptıklarının vicdani yükünü taşıyamadığını söylüyor. Yani 7 kişinin ölümünden sorumlu olmak ve işte dediğim gibi istediğine ulaşamadığı için bence her şey onu dibe itmiş. Bence kesinlikle kendi çeklerini o evden çaldıkları kasanın içinde bulamadılar. Ve bir şekilde olayın kendisine bağlanacağını düşünmeye başladı. İstediğine de ulaşamadı. Bu şekilde mental olarak da bir çöküş yaşamaya başlıyor. Ve bu kendisini öldürülmek istemesine kadar itiyor. Bu arada bu ısrarlara rağmen tanış sürekli kendisine onu vuramayacağını söylüyor. Hamza Karadeniz de bu sefer o zaman sana verdiğim silahları bana geri ver diyor. O da otoparka gidip silahı kendi elleriyle Karadeniz'e teslim ediyor. Bence bu durumda olacaklardan sorumlu olduğunu da kabul etmiş oluyor böylelikle. Ona göre de bir ceza alması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani göz göre göre intihara eğimli birine silah verilemez. Ve biliyorsunuz da bu tarz olayların yurt dışında tartışıldığı durumlar var. Hatta bir olay var. Sanırım sevgili olan iki genç. Erkek olan çok fazla intihara meyilli. Sürekli bunu yapacağını ve bunu düşündüğünü söylüyor. Ve kız arkadaşı da sürekli mesajlarla onu destekleyen mesajlar atıyor. Bilmiyorum, belki biliyorsunuzdur. Belki konuşuruz ilerleyen zamanlarda kısa bir şekilde podcast'ta yine. Kız sürekli ona evet yapmalısın, yapmalısın, evet olabilir, bu senin kurtuluşun olabilir, daha iyi bir hayata kavuşabilirsin tarzında onu intihara sürükleyen, onun bu fikrine destek olan mesajları attığı için zaten çok uzun süre bir mahkeme durumu geçmişti ama daha sonra kızı gerçekten bir cezaya çarptırdılar diyebiliyorum, öyle hatırlıyorum. Daha sonra tanıştan silahı alan Karadeniz aracıyla uzaklaşıyor ve o gün içinde bir daha konuşmuyorlar ve bir gün sonra hiçbir şey olmamış gibi, sanki 7 kişiyi aynı anda aynı gün öldürmemişler gibi çok normal bir şekilde. Ertesi günü tanış bir arsa meselesi yüzünden Eskişehir'e gidiyor. Bu arada ailenin evinde de hayatını kaybetmiş olarak bulunan üyelerin cenaze törenleri gerçekleşiyor. Zaten çok yıkılmış olan diğer üyeler, dediğim gibi bu kalabalık bir aile. Herkes birbirine bağlı ve kayıp olan 3 kardeşin derdine düşüyorlar. Çünkü işler gerçekten çok karmaşık o sırada. Başta hiç kimse böylesi büyük bir katliam beklemediği için anne baba ve kız kardeşin cenazelerine katılmamalarını, bu 3 kardeşin bu cenazelere gitmemelerini ve onlara ulaşamamalarını çok şüpheli buluyorlar. Onlar için büyük bir endişe söz konusu. Hatta öyle ki aile içi bir karmaşa yaşandığını ve 3 kardeşin ailenin bu geri kalan üyelerini öldürüp kaçtıklarını bile düşünüyorlar. Birkaç bilgi vermek istiyorum bu arada aileyle ilgili. Bunlardan biri de en büyük oğlan olan Yılmaz'ın sadece birkaç ay sonra düğünü olacakmış. Ve ailenin oturduğu evin alt katına taşınmaları, yani müstakil bir ev demiştim ama sanırım apartmanda yaşıyorlar. Oraya yaşamaları için evlerini düzmeye başlamışlar. Derya dediğim gibi 22-23 yaşlarında üniversite öğrencisi. Hatta ilk sene üniversiteye uzak bir şehre gittiği için annesi kızı evden ayrıldığında gerçekten çok üzülmüş. Günlerce ağlamış, öyle geçmiş haberlerde. Ve 3 yaşındaki Eren de yıllar sonra ailenin özlemle beklediği ilk torunmuş aslında. Ve dediğim gibi zaman içerisinde ailenin cenazeleri olduktan sonra anne babanın ve kız kardeşin ve aynı zamanda Eren'in de 10 Ocak günü polisler önce 3 kardeşi terk edilen arabalarında ölü olarak buluyorlar. Ve ertesi gün 11 Ocak 2005 günü de polisler Silivri'de içinde Karadeniz'in olduğu aracı buluyorlar. Ve bulduklarında da onun intihar etmiş olduğunu görüyorlar. Ve sonra ortaya çıkıyor ki Hamza Karadeniz'in intiharından önce aslında polisler onunla görüşmüş. Sanırım onun bu intihar eğilimini ve yakalanacak korkusunun pekişmesinin sebebi de polislerle yaptıkları bu görüşme. Sürekli kendisinden şüphelenilmiş aslında yapılan konuşmalarda ama delil olmadığı için gözaltına alınamamış. Hamza Karadeniz ve Metin Tanış arasında yapılan telefon konuşmaları tespit ediliyor sonrasında. Tabii ki de aileyle olan bağlantısını düşünüldüğünde kendisinin intihar etmiş olduğu oldukça şüphe uyandıran ve tamamıyla bütün okların, gözlerin bu yöne çevrilmesine sebep oluyor. Sonra telefon konuşmaları tespit ediliyor ve tam anlamıyla nokta atışına gidilerek Sarıyer'deki evden de cinayetin işlendiği gün ve saatte telefon konuşmaları var ikilinin arasında. Beraberlerdi, neden telefonla konuşmuşlar tekrardan? Sanırım olayın sonrasında gelişen şeylerden dolayı telefon aramaları olmuş ikilinin arasında. Karadeniz'in intihar edişi haliyle dediğim gibi cinayetle aralarındaki bağlantıları güçlendiği için buradan yola çıkmışlar ve tanışta Eskişehir dönüşünde evindeyken gözaltına alınıyor. Daha sonra Metin Tanış zaten anlattıklarıyla cinayet gününü ve yaşananları, her şeyi polise anlatıyor. İlk verdiği ifadelerde olayın ikisinden başka faili olmadığını ve pişman olduğunu söylüyor. Fakat yetkililer tam olarak öyle düşünmüyorlar. Olacak ki zaten tam anlamıyla gözaltına alınan insanların sayısı 16'yı buluyor. Öncelikle gözaltına alınan tanışın nişanlısının dahi aralarında bulunduğu 4 kişi, sonrasında olaya dahil olan ve onun çalışanları olan yabancı uyruklu kişiler ve bu olayın işlendiği silahları onlara temin eden kişiler gözaltına alınıyor. Hatta silahları 10 bin dolar karşılığında onlara satmışlar. Fakat önce bu nişanlısının dahil olduğu 4 kişi serbest bırakılıyor ve evden çaldıkları kasada tanışın evinde bulunuyor ve ikilinin üstünde de zaten ikilinin de üstünde, kasanın üstünde parmak izleri bulunuyor oldukça haliyle. Ve geçen yargılama süresince gözaltına alınan kişilerden 5'i tutuklanıyor. Bunlardan 3 tanesi onlara silah temin eden kişiler, ikisi de tanış ve abisi. Ne kadar ceza aldıklarını söyleyeceğim şimdi ama bunun yanında bir de 2011'de rastladığım bir haber var. O da bu kişilerin serbest kaldığına dair. Birazdan bahsedeceğim neden olduğunu ama aldıkları cezaya geri dönersek tahammülden adam öldürmek, silahlı gasp ve adam öldürmeye yardım etmek suçlarından tanış ve abisi 7'şer kez müebbet hapis cezasına mahkum ediliyorlar. Ve öldürdükleri 7 kişi için 7 kez müebbet hapis cezası. Gerçekten hukuk sistemine baktığınızda birçok tam anlamıyla ceza, suç ve cezanın aslında dengeli olmadığını gördüğümüz birçok olay yaşıyoruz Türkiye'de. Ama bu kulağa gerçekten güzel geliyor. Yani her kişinin müebbet hapis cezasını ayrı ayrı vermek gerçekten bizi umutlandıran şeyler. Bu arada en çok cezayı alan silah temin eden kişilerden birisi 10 yıl hapis cezası alıyor. Fakat sonrasında 5 yıl sonra herkes serbest kalıyor. Bunun sebebi de değişen bir yasa. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 102. maddesi değişmiş ve bu madde onların serbest kalmasına sebep olmuş. İçeriği hakkında ve nasıl olduğu hakkında tam olarak anlayamadım açıkçası. O yüzden tam bilmediğim hukuk terimleriyle bunu açıklamak istemiyorum. Çünkü ben de anlamadım neden olduğunu. Eğer aramızda dinleyen avukat arkadaşlarımız varsa ya da avukat adayı arkadaşlarımız varsa Instagram'a koyduğum fotoğrafların altına yorumlarıyla bizleri aydınlatabilirler. Ve bu haber tabii ki de ailenin geri kalan üyeleri için yıkım söz konusu. Özellikle de 3 yaşındaki Eren'in babası için. Sonrasını sorarsanız neredeyse bütün arşivleri araştırdım. Fakat tahliye edildikten sonra ne olduğunu öğrenemedim. Eğer bilgisi olanlar varsa dediğim gibi yorumlarda yazabilirler. Ben en son 2011 yılında serbest kalmalarında takıldım. Sonrası hakkında o kadar çok araştırmama rağmen herhangi bir şey bulamadım. Gerçekten aslında onları bırakmışlar mı yoksa bu olay sadece onların serbest kalmasına sebep olabilir mi olmuş? Bunu tam bilemiyorum. Çıkmışlar mı çıkmamışlar mı onu bilemiyorum. Ama okuduğum bir haberde 3 yaşındaki Eren'in babasının gerçekten sizleri de derinden yaralayacak açıklamaları vardı haberde. Hiç kimse için zaten sanırım bu süreç birazcık uzamış bunların cezasının verilmesi konusunda. Birazcık ertelemeler olmuş. Birazcık tam anlamıyla ne kadar ceza aldıklarına dair karar çok çabuk çıkmamış anladığım kadarıyla. Ve 2011'de çıkan bu serbest kalmalarına dair karar da ailenin birçok üyelerine, özellikle yaşı büyük olan üyelerine söylenememiş belirli bir süre. Dediğim gibi sonrası için çok özür diliyorum. Hiçbir şey bulamadım bunun hakkında. İyi bir araştırmacı olduğumu düşünüyorum ama belki de medyaya yansımadı ya da çıktıktan sonra onlar hakkında alınmış olan bazı koruma durumları vardı. Bunu tam bilemiyorum. Biliyorsunuz yurt dışında oluyor genellikle. Her isimlerini değiştiriyorlar, yeni bir kimlik veriyorlar. Gerçi bunlar o görgü şahidi, görgü tanığını koruma. Bu konuda bir de beni uyaran bir arkadaşım vardı ama şu an hangisinin doğru olduğunu hatırlamıyorum. Görgü tanığı mıydı, görgü şahidi miydi? Hangisini söylemem gerekiyor? Evet, bu insanlara kimliğini değiştirmelerine dair bir program var ama onlara da aynı Türkiye'de var mı bu, onlara uygulanmış mı? Bunu tam anlamıyla bilemiyorum. Dediğim gibi olayın sonunu bilenler varsa lütfen yorumlarıyla destek olurlarsa Instagram'da çok memnun olurum. Dediğim gibi herkese dinlediği için teşekkür ediyorum. Arayı çok fazla uzatmadan sizlerle tekrardan buluşmaya çalışacağım. Umarım yeniden ilgiyle dinlediğiniz bir olay olmuştur ve kurguyu da güzel yapabilmişimdir diye düşünüyorum. İş yerinde yaparken umarım atladığım noktalar olmamıştır. Dediğim gibi herkese teşekkür ederim. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.